Ayrım 30. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1238. Bir ay sonra Amerikan 6. ordusuna bağlı birlikler önlerinde Fransızların 2. zırhlı tümeniyle Strasbourg'a girdikleri zaman cesetleri orada buldular. Profesör Doktor Hirt o sırada ortadan kayboldu. Strasbourg'dan ayrılırken kendisini kimsenin canlı yakalayamayacağını söylemiş. Gerçekten de öyle oldu. Yaşıyor mu, öldü mü bilinmiyor. Yeni düzenin efendileri yalnız iskelet değil, insan derilerini de toplamaya meraklıydılar. Ancak ikinci merakta amacın bilimsel olduğu söylenemezdi. Toplama kamplarında bulunanların, özellikle bu korkunç merak için idam edilenlerin derileri dekorasyon bakımından çok değerliydi. Çok güzel abajurlar yapılıyordu bunlardan. Birkaç tane de Buchenwald kampındaki mahpuslar tarafından Buchenwald orospusu diye anılan kamp komutanının karısı Bayan Ilse Koch için yapılmış. Bayan Koch'un Buchenwald mahpuslarının hayatları üstünde geniş ölçüde yetkisi vardı. Ufak bir kaprisi mahpusa büyük cezalara mal olurdu. Bayan Koch Buchenwald davasında ömür boyu hapse mahkum edildi. Ama sonradan cezası 4 yıla indirildi ve az sonra serbest bırakıldı. 15 Ocak 1951'de bir Alman mahkemesi kendisini adam öldürmekten yeniden ömür boyu hapse mahkum etti. Kocası savaş içinde aşırı davranışlarından ötürü bir SS mahkemesi tarafından ölüme mahkum edilmişti. Ama isterse Rus cephesinde hizmet edebilecekti. Bölgenin SS şefi Prens Waldeck cepheye gitmesine vakit bırakmadan kocasını idam ettirdi. İtalya kral ve kraliçesinin kızı Prenses Mafaida ile Hesse Prensi Philips'in karısı Buchenwald'da ölenler arasındalar. En değerli insan derileri üzerlerinde dövme olanlardı. Andreas Pfaffenberger adındaki bir Alman mahpusu Nürnberg'de şöyle tanıklık etti. Vücutlarında dövme olan bütün mahpusların dispansere gelmeleri emredildi. Mahpuslar önce muayeneden geçirildiler. En güzel dövmeleri olanlar bir yana ayrıldı. Bunlar enjeksiyon yapılarak öldürüldü. Sonra cesetler patoloji bürosuna götürüldü. Orada vücutlarından istenilen dövme parçaları çıkarılıp alındı ve işlendi. İşlendikten sonra Koch'un karısına verildi. Koch'un karısı da bunlardan abajur ve başka süs eşyası yaptı. Bayan Koch'un en çok sevdiği parça üzerinde dövme ile Hänsel und Gretel yazılı deriydi. Dachau kampı istekleri karşılamakta güçlük çekiyordu. Doktor Frank Blaha adındaki mahpus, Çek doktor gördüklerini Nürnberg'de şöyle anlattı. Bazen güzel derili vücutlar bulmakta güçlük çekiyorduk. Doktor Rascher o zaman şöyle diyordu. Peki yarın bulur getiririz. Ertesi gün 20 ya da 30 genç vücudu geliyordu. Ya boyunlarından ya da başlarından vurulup öldürülmüş oluyorlardı. Onun için derileri de bozulmuyordu. Derilerin sağlam ve hastalıksız insanlardan alınması gerekti. Doktor Sigmund Rascher denen bu adamın sadist tıp deneylerinden birinci derecede sorumlu olduğu anlaşılıyor. Himmler'in merakları arasında bir de üstün Nordik kuşakları yetiştirmek ideali vardı. Doktor Rascher denen bu korkunç şarlatan Himmler'in bu merakından yararlanmak için SS şefine bir mektup yazmış, karısının 48 yaşından sonra 3 çocuk doğurduğunu bildirmiş, böylece Himmler'in dikkatini çekmişti. Oysa Rascher ailesi bu çocukları ayrı ayrı zamanlarda yetimhaneden almıştı. 1941 ilkbaharında Alman Hava Kuvvetleri tarafından Münih'te açılan bir tıp seminerine devam eden Doktor Rascher'in aklına o sırada birden bir fikir geldi. Düşüncesini 15 Mayıs 1941'de Himmler'e yazdı. Yüksek irtifaların pilotlar üstündeki etkisi konusunda yapılan araştırmaların bir yere gelip dayandığını korkuyla görmüştü. Çünkü bugüne kadar insan malzemesiyle deneyler yapılamamış, bu gibi deneyler çok tehlikeli görünmüş ve bu işler için gönüllü bulunamamıştı. Bu deneyler için 2-3 profesyonel suçlu gönderebilir misiniz? Deneyler benim işbirliğimle yapılacak ve gönderilenler deneyler sırasında öleceklerdir. SS Führer'i bu mektubu hemen bir hafta içinde cevapladı ve yüksek irtifa araştırmaları için gereken mahpusları elbette memnunlukla vereceğini bildirdi. İstenilen adamlar gönderildi ve Doktor Rascher de işe başladı. Nürnberg'de ve sonradan yapılan SS doktorları davasında ortaya çıkan, kendisi ve başkaları tarafından yazılmış raporlar bu işten nasıl bir sonuç elde edildiğini göstermektedir. Doktor Rascher'in buluşları birer garabet örneğidir. Doktor Rascher, hava kuvvetlerinde bulunan odasını yüksek irtifa testleri yapmak için Dachau toplama kampının yakınlarına getirtti. Burada kobay insanlar bulmak daha kolaydı. Test odasında yüksek irtifalardaki oksijen ve hava basıncı azlığını yaratabilmek için cihazın içindeki hava pompa ile boşaltılıyordu. Doktor Rascher bu odada deneylerini yapıyor ve gözlemlerini yazıyordu. İşte gözlemlerinin belirgin bir örneği. Üçüncü test, 29.400 feet irtifa tekabül edecek oksijenli bir odada, 37 yaşında sağlam durumda bir Yahudi üzerinde yapıldı. Solunum 30 dakika sürdü. 4 dakika sonra TP, test person, yani teste alınan kişi terlemeye başladı ve başını eğdi. 5 dakika sonra spazmozlar başladı. 6. ile 10. dakika arasında terleme gittikçe arttı. TP bilincini kaybetmeye başladı. 11. ile 13. dakikalarda solunum dakikada 3'e indi ve ancak bu dönemin sonunda bitti. Solunum kesildikten aşağı yukarı yarım saat sonra otopsiye başlandı. Doktor Rascher'in bürosunda çalışmış olan Anton Paholek adında bir Avusturyalı mahpus bu deneyleri daha az bilimsel açıdan şöyle anlatıyor. Bir mahpusun ciğerleri parçalanıncaya kadar havasızlığa nasıl dayandığını basınç odasının gözlem penceresinden kendi gözlerimle gördüm. Çıldırırlar ve basınçtan kurtulmak için saçlarını yolmaya çalışırlardı. Çıldırdıkları sırada kendilerini parçalamak için parmakları ve tırnakları ile başlarını ve yüzlerini paralarlardı. Elleriyle kafalarıyla duvarlara vururlar, bağırırlar, kulaklarındaki basınçtan kurtulmaya çalışırlardı. Bu olaylar çoklukla mahpusun ölümüyle sonuçlanırdı. Doktor Rascher bu deneyleri 200 kadar mahpus üzerinde tekrarladı. Doktorlar davasında verilen ifadelere ve eldeki tanıtlara göre deneye tabi tutulanlardan 80'i öldü. Geri kalanlar da gördüklerini sonradan anlatmasınlar diye idam edildiler. Bu eşsiz araştırma 1942 Mayıs'ında bitti. Luftwaffe Feldmarşalı Erhard Milch, Doktor Rascher'in öncü deneylerinden ötürü Göring'e teşekkürlerini bildirdi. Daha sonra 10 Ekim 1942'de Alman Hava Kuvvetleri Tıp Müfettişi General Doktor Hipke, Dachau deneylerinden ötürü Alman Hava Kuvvetleri Tıp Araştırmaları adına sonsuz minnetlerini Himmler'e bildirdi. Ama kendi görüşüne göre deneylerde bir şey unutulmuştu. Pilot yüksek irtifalarda aşırı soğuklarla da karşılaşıyordu. Bu eksiği gidermek için Luftwaffe'nin 100 bin feet'e tekabül edecek soğuk yapan tam soğutma tertibatlı bir basınç odası hazırlamakta olduğunu Himmler'e bildirdi. Dachau'da çeşitli şekillerde donma tecrübeleri yapılacağını da yazısına ekledi. Yapıldı da ve işin öncüsü yine Doktor Rascher'di. Ama bazı doktorlarda bir vicdan azabı başlamıştı. Doktor Rascher'in yaptığı işler acaba Hristiyanlığa uygun muydu? Alman hava kuvvetlerinde çalışan birkaç doktorun bunu düşünmeye başladığı anlaşılıyor. Himmler bunu işitince küplere bindi. Hemen Feldmarşal Milch'e bir mektup yazarak hava kuvvetlerindeki Hristiyan tıp çevresinin çıkardığı zorluklardan yakındı. Rascher'in hava doktorları arasından çıkartılıp SS'lere verilmesini Luftwaffe Kurmay Başkanlığından istedi. Doktor Rascher'in değerli çalışmalarını sürdürmek için bir bilginin saygıya değer işini yürütecek Hristiyan olmayan başka birini bulmalarını tavsiye etti. Bu arada şunu da belirtti. Bu gibi deneylerde ölmeye elverişli kimselerin ve canilerin toplama kamplarından sağlanması için gereken sorumluluğu şahsen ben üstüme almış bulunuyorum, dedi. Doktor Rascher'in dondurma deneyleri iki çeşitti. Birincisinde insan vücudunun ölmeden önce ne kadar soğuğa dayanabileceğini anlıyor, ikincisinde ise aşırı soğuğa bırakıldıktan sonra daha yaşarken bir insanın ne ile yeniden ısınabileceğini araştırıyordu. İnsanları dondurmak için iki metot kullanıyordu. Ya buzlu suya atılıyor ya da kışın çırılçıplak kara bırakılıyordu. Rascher donma ve ısıtma deneyleri konusunda Himmler'e bir sürü raporlar göndermişti. Bir iki örnek bu mektupların havasını vermeye yeter. 10 Eylül 1942 tarihini taşıyan ilk mektuplardan biri şöyle. TP'ler pilot üniformasıyla, başlıkla birlikte suya daldırıldılar. Paraşüt ceketi batmayı zorlaştırdı. Deneyler 2 ile 12 santigrat derecedeki sularda yapıldı. İlk test serilerinde başın arkası ve beyin suyun üstündeydi. Öteki testlerde ense ve küçük beyin suya daldırıldı. Elektrikle midede 26 rektumda 26,5 ısı ölçüldü. Ölüm ancak murdar ilik ve beyin soğuduğu zaman olmaktadır. Bu gibi ölümler üzerinde yapılan otopsilerde kafatası boşluğunun içinde her zaman yarım litreye kadar serbest kan bulundu. Kalbin sağ gözünde her zaman aşırı büyüme görülüyor. TP'ler bu gibi testlerde vücut ısısı 28 dereceye düştükten sonra kurtarılmaları için yapılan bütün teşebbüslere rağmen ölmektedirler. Bu otopsi bulguları halen hazırlanmakta olan köpük elbisede başa ve boyna gelen yerlerin ısıtılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Doktor Rasher'in mektuba eklediği bir çizelgede 6 ölüm vakası var. Her vakanın su ısıları, sudan çıkarıldığı sıradaki vücut ısısı, ölüm sırasındaki vücut ısısı, suda ne kadar zaman kaldığı ve hastanın ne kadar zamanda öldüğü gösteriliyordu. En sağlam insan buzlu suda 100 dakika, en zayıf adam ise 53 dakika kadar dayanabilmekteydi. Doktor Rasher'in emirerliğini yapan Walter Neff adında bir mahkum, doktorlar davasında su ile dondurma testlerinden birini kendi basit görüşüyle şöyle anlattı. O zamana kadar yapılan deneylerin en kötüsü yapılacaktı. Hapishane barakalarından 2 Rus subayı getirtildi. Rasher bunları soydurttu. İki subay tekneye çırılçıplak girdiler. Saatler geçti. Her zaman en geç 60 dakika sonra bilinçsizlik başladığı halde bu iki adam 2 saat sonra bile cevap verebiliyorlardı. Doktor Rasher'e bunların artık uyutulması için yapılan ricalar boşa çıktı. Kabul etmedi. 3 saat sonra Ruslardan biri ötekine şunu söyledi. Yoldaş, lütfen subaya söyle bizi vursun. Öteki Rus faşist köpekten merhamet beklenmeyeceği cevabını verdi. El sıkıştılar ve birbirlerine hoşça kal yoldaş dediler. Genç bir Polonyalı bu sözleri biraz değiştirerek Rasher'e tercüme etti. Rasher bürosuna gitti. Genç Polonyalı iki zavallıya kloroform vermeye çalıştı. Ama Rasher hemen içeri girdi. Bizi tabancayla tehdit etti. Ölüm ancak 5 saat sonra oldu ve test o zamana kadar devam etti. Başlangıçta soğuk su deneylerinde resmi şef Kiel Üniversitesi tıp profesörlerinden Dr. Holtz Löhner adında biriyle Dr. Finke adındaki asistanıydı. Bu iki adam Rasher ile birlikte 2 ay çalıştıktan sonra artık yapılacak deney kalmadığı kanısına vardılar. 3 doktor hava kuvvetlerine insan varlıkları üzerinde yapılan donma deneyleri adlı 32 sayfalık gizli bir rapor sundu. Alman bilginlerini bulgularını sunmak ve tartışmak için 26-27 Ekim 1942'de Nürnberg'de bir toplantıya çağırdılar. Toplantının konusu denizdeki tıbbi sorunlar ve kış yardımlarıydı. Doktorlar davasının bir tanığına göre toplantıya aralarında ünlüler de olmak üzere 95 Alman bilim adamı katıldı. 3 doktorun toplantıda yaptıkları konuşma, deneyler sırasında birçok insanın öldürüldüğüne şüphe bırakmadığı halde kimse çıkıp da bu konuda bir soru sormadı ve itirazda bulunmadı. Profesör Holtz Löhner ile Doktor Finke bundan sonra deneylerden çekildiler. Profesör Holtz Löhner vicdan azabı çekmiş olacak. İngilizler tarafından yakalanıp ilk sorgusu yapıldıktan sonra intihar etti. Ama inatçı Doktor Rasher 1942 Ekim'inden ertesi yılın Mayıs'ına kadar deneylere tek başına devam etti. Bir sürü şeyler isteyip duruyordu. Bu sırada kuru donma deneyleri yapmayı düşündü. Himmler'e yazdığı mektupta Auschwitz'in bu gizli deneylere Dachau'dan daha elverişli olduğunu bildirdi. Çünkü orası daha soğuktur ve arazi geniş olduğu için de kampta bir heyecan yaratılmamış olur. Deneye alınanlar dondukları zaman bağırıyorlardı. Deney yeri her nedense değiştirilemedi. Doktor Rasher de araştırmalarını yine Dachau'da sürdürmek zorunda kaldı. Şiddetli bir kış olmasını bekliyordu. Tanrı'ya şükür Dachau'a yeniden şiddetli bir soğuk dalgası geldi. 1943 baharının başında Himmler'e yazdığı mektuptan. Bir takım kimseler 25 derecelik bir iç ısısı sağlayarak -6 derecede 14 saat dayanıyor. birkaç mevzi soğuk vurmasıyla yetiniyorlar. Tanık Nef, doktorlar davasında şefinin yaptığı kuru dondurma deneylerini şöyle anlattı. Mahkum akşamdan barakalardan alınıyor. Çırılçıplak ambulansa yatırılıyordu. Üstüne bir bez örtülüyordu. Sonra saatte bir üzerine soğuk su dökülüyordu. Teste alınan kimse sabaha kadar bu şekilde açık havada yatıyordu. Isıları devamlı olarak alınıyordu. Sonradan Doktor Rasher, mahkumun üzerine bez örtülmesinin ve su atılmasının yanlış bir iş olduğunu söyledi. Bundan böyle teste alınacaklar örtülmeyecekti. Bundan sonra 10 mahkum üstünde de böyle çıplak şekilde test yapıldı. Mahkumlar yavaş yavaş donarlarken ya Doktor Rasher ya da yardımcısı sürekli olarak derecelerini alıyorlar, kalp atışlarını, solunumlarını kaydediyorlardı. Acı çeken mahkumların çığlıkları geceleyin her yandan işitiliyordu. Nef'in mahkemeye anlattıklarından. Önceleri Rasher bu deneylerin anestezi yapılarak yürütülmesini yasaklamıştı. Ama teste alınan insanlar o kadar çok gürültü ettiler ki Rasher anestezi yapmadan testlerine devam edemedi. TP'ler buzlu su doldurulmuş teknelerde ya da kış geceleri Dachau kampının dışında çırılçıplak yatırılmakla Himmler'in deyimiyle hak ettikleri ölüm cezasına çarptırılmış oluyorlardı. Eğer testten sağ çıkarlarsa hemen yok ediliyorlardı. Ama Kuzey Okyanusu'nun buzlu sularına düşecek ya da Norveç'te, Finlandiya'da ya da Kuzey Rusya'da kutup kuşağının üzerinde donmuş bir araziye inecek Alman pilotları ve denizcileri bu deneyler sayesinde belki kurtarılacaklardı. Bizim eşsiz Doktor Rasher de yine bu amaçla ısıtma deneylerine başladı. Donmuş bir adamı ısıtmak ve mümkün olursa hayatını kurtarmak için uygulanması gereken en iyi usul hangisiydi? Çalışkan bilginlerine pratik yollar göstermekten hiçbir zaman geri kalmayan Heinrich Himmler, Rasher'e hayvan sıcaklığını denemesini tavsiye etti. Ama başlangıçta doktor bu fikre pek yanaşmadı. SS şefine yazdığı mektupta hayvan sıcaklığı ile hayvan ya da kadın vücutlarıyla ısıtma çok yavaş bir iştir diyordu. Ama Himmler görüşünde direndi. Rasher'e yazdığı mektuptan, hayvan sıcaklığı ile yapılacak deneyleri çok merak ediyorum. Ben şahsen bu deneylerin çok iyi ve çok sürekli sonuçlar vereceği kanısındayım. Doktor Rasher pek öyle her şeye kolay kolay kanmazdı ama SS liderinden gelen fikre de boş verecek kadar enayi değildi. Hemen deneylerinin en korkunçlarına başladı ve yaptığı bu deneyleri ileride yararlanılmak üzere en küçük ayrıntılarına kadar kaydetti. Ravensbrück'teki kadın toplama kamplarından emrine verilmek üzere Dachau'a 4 kadın gönderildi. Ama gönderilenlerden birinin durumu, bunların fahişe oldukları söylenmişti, doktoru tedirgin etti ve o da durumu üstlerine bildirdi. Gönderilen kadınlardan biri kusursuz bir Nordik ırkı karakteri taşıyordu. Neden umumhane görevi için gönüllü yazıldığını kıza sordum. Kız şu cevabı verdi: toplama kampından kurtulmak için. Bir umumhane kızı olarak gönüllü yazılmanın ayıp bir şey olduğunu söylediğim zaman bana şöyle dedi: 6 ay toplama kampında kalacağıma 6 ay umumhanede kalırım daha iyi. Açıkça saf Nordik karakter gösteren bir kızın ırk bakımından aşağı insanların bulunduğu toplama kamplarına gönderilmiş olması benim ırk vicdanıma azap verdi. Bu bakımdan bu kızı deneylerimde kullanmaktan vazgeçtim. Ama saçları daha az sarı ve gözleri daha az mavi olan öteki kızları kullandı. Bulgularını 12 Şubat 1942 tarihli gizli mektubuyla Himmler'e bildirdi. Teste tabi tutulanlar belli şekilde giyinik ya da giyinik olmayarak soğuk suda çeşitli ısılarda üşütüldüler. Rektum dereceleri 30 santigrat olunca sudan çıkarıldılar. 8 vakada teste tabi tutulanlar geniş bir yatakta iki çıplak kadının arasına konuldu. Kadınlara üşüyen şahsa olabildiği kadar sarılmaları emredildi. Sonra 3 şahsın üzerine battaniyeler örtüldü. Teste tabi tutulanlar yeniden bilinçlerini toplar toplamaz bir daha bilinçsizliğe dönmediler. Hemen bulundukları durumu anlayarak kadınların çıplak vücutlarına sarıldılar. Teste tutulanların üstlerine battaniyeler örtüldükten sonra içerisi ısındıkça vücut ısısı da hemen hemen aynı hızda yükselmeye başladı. Teste tabi tutulanlardan dördü bir istisna olayı olarak 30 ile 32 dereceler arasında cinsel ilişki yaptılar. Çiftleşmeden sonra bu şahısların vücut ısısı sıcak su banyosu yapmış gibi hızla yükseldi. Doktor Rasher bir de şunu hayretle gördü. Bir kadın donmuş bir insanı iki kadından daha hızlı ısıtıyordu. Ben bunu şuna yoruyorum. Tek kadınla ısınmada kişisel çekingenlikler kalmıyor ve kadın üşümüş kimseye daha iyi sarılıyor. Bu gibi durumlarda bilincin yerine gelmesi de çabuk oluyor. Yalnız bir tek vakada bilinç geri dönmedi ve hafif bir ısınma oldu. Teste alınan bu kimse beyin kanaması arızası göstererek öldü ve böyle olduğu da otopside meydana çıktı. Bu rezil cani doktor mektubunun sonunda üşümüş bir adamın kadınlarla ısıtılması çok yavaş oluyor diyor ve sıcak banyoların daha iyi olduğu sonucuna varıyor. Yalnız fizik durumları cinsel ilişkiye elverişli olanlar görülmemiş bir hızla ısınmışlar ve bütün bünyeleri hızla kendilerine gelmiştir. Doktorlar davasında ortaya çıkan tanıtlara göre 300 kişi üzerinde 400 kadar donma deneyi yapılmıştır. Bunlardan 80 ve 90'ı doğrudan doğruya bu deneylerin sonunda ölmüşlerdir. Geri kalanlar da birkaçı hariç vurulup öldürülmüştür. Bazıları da çıldırmıştır. Ne yazık ki Doktor Rasher bu davada bizzat bulunamadı. Doktor Rasher 1944 Mayıs'ına kadar yeni yeni kanlı projeler üzerinde çalıştı. Bu projeler o kadar çok ki hepsini burada anlatmak imkansız. 1944 Mayıs'ında SS'ler kendisini de karısını da yakaladılar. Yaptığı kanlı deneylerden ötürü değil, çocukları üzerine uydurduğu yalandan ötürü. Alman analarına hayran olan Himmler, onlardan birinin uydurduğu yalana göz yumamadı. Bayan Rasher'in 48 yaşında 3 çocuğu olduğuna gerçekten inanmıştı. Bunları bir yetimhaneden aldığını öğrenince küplere bindi. Doktor Rasher çok iyi tanıdığı Dachau kampının siyasi bölümüne atıldı. Karısı da Ravensbrück'e gönderildi. Hatırlanacağı gibi kocası ısıtma testleri için gereken orospuları buradan getirtmişti. Karı koca ikisi de savaştan canlı çıkmadılar. Himmler'in son günlerinde yaptığı işlerden birinin de bunların idamlarını emretmesi olmuştur diyenler var. Sağ kalsalardı çok iyi tanıklık edeceklerdi. Ama olayların birçok tanıkları yaşadı ve mahkeme önüne çıktı. Bunlardan 7'si ölüme mahkum edildi ve asıldı. Hepsi de son dakikalarına kadar yurt görevi yaptıklarını iddia ettiler ve cinayetlerini savundular. Doktorlar davasının tek kadın sanığı Doktor Hertha Oberhauser'a 20 yıl hapis cezası verildi. Bu kadın doktor Ravensbrück'te yapılan çeşitli deneylerde işkencelere uğratılan yüzlerce kadından 5-6'sına öldürücü enjeksiyonlar yaptığını kabul ediyordu. Milyonlarca düşmanı kısırlaştırmak isteyen Pokorny de dahil olmak üzere birçokları beraat etti. Birkaç tanesi de yaptıklarına pişman oldu. Tıp araştırmaları üzerine yürütülen ikinci bir davada da Amerika'da Harvard Medical School'un eski öğretim üyelerinden Doktor Edwin Katzenellenbogen kendisine ölüm cezası verilmesini mahkemeden istedi. "Alnıma katillik yazısını yazdınız," diye bağırdı. "Suçlandırıldığım cinayetleri işleyen bir doktorun hakkı ölümdür." Ömür boyunca hapse mahkum oldu. 30. ayrımın sonu. Sayfa 1247.